Önce Ezra ve Nehemya'nın yorumlarını, açıklamalarını size verdim. Şimdi Ester kitabına geliyoruz. Ester kitabının yazarının kim olduğu belli değildir ama Mordekai olabilir. Ester kitabındaki anahtar ayet Ester 4 ayet 14'tür. Orada şöyledir. Şu anda susarsan Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir belki de böyle bir gün için kraliçe oldun. Ester kitabı bir bakıma kutsal kitaptaki en dikkate değer kitaptır ve bunun nedeni de bu kitapta Tanrı'nın adından hiç söz edilmemesidir. Tanrı'dan söz eden ilahi bir isim ya da zamir bile yoktur Ester kitabında. Buna karşın bu kitapta putperest kraldan 192 kere söz edilmiştir. Başka ilginç bir şey de şudur, duadan hiç söz edilmemektedir. Tanrı'dan söz edilmediği için duadan da söz edilmez. İncil'de Ester kitabından hiçbir alıntı da yapılmamıştır. Laf arasında bile sözü geçmez Ester kitabının. Ama kitapta putperestlerin batıl inançları şanslı günlerinden söz edilmiştir. Ve burada o zamanki bilinen dünyayı yöneten büyük dünya kralının putperest sarayını göreceğiz. Bu gerçekten de sıra dışı bir kitaptır. Kitabın sıra dışı olmasının bir başka nedeni daha vardır. Kitabın adı bir kadının adını taşımaktadır. Aslında kutsal kitapta kadın adı taşıyan iki kitap vardır. Birisi işte yorumunu yapmakta olduğum Ester kitabıdır. İkincisi de Rut'tur. Rut ve Ester kitapları kadın adını taşıyan iki kitaptır. Rut kitabına kurtarılışın romantizmi ve Ester kitabına da Tanrı'nın sağlayışının romantizmi diyebilirim. Kurtarılış romantizm doludur. Yani kurtuluş bir aşk öyküsüdür. Biz Rabb'i severiz. Çünkü önce Rab bizi sevmiştir. Ve bizi sevdiği için kendini bizler için vermiştir. Ester kitabı Tanrı'nın sağlayışının romantizmidir. Tanrı bugün içinde yaşamakta olduğumuz bu maddesel evreni sağlayışıyla yönetmektedir. Hatta Tanrı yarattığı her şeyi bu şekilde yönetir. Tesniyede Tanrı onları vaat edilen diyara götürmeden önce onlar için bütün tarihlerinin anahtarlarını vermiştir. Onlara Babil'deki sürgünü söylemiştir. Ayrıca Roma İmparatorluğu'nun Yeruşalim kentini yok edeceğini ve halkın sürgüne gönderileceğini de söylemiştir. Bütün bunlar gerçekten de yerine gelmiştir. Ama tesniye yani yasanın tekrarı 31.18'de Tanrı şöyledir. Başka ilahlara yönelmekle yaptıkları kötülük yüzünden o gün kesinlikle onlardan yüzümü çevireceğim. Ester kitabında Tanrı yüzünü onlardan çevirmiştir. Ama Tanrı gölgelerde durup kendisine ait olanları seyreder diyebiliriz. Bu nedenle Ester kitabı bizlere Tanrı'nın isteğinin dışında olan bir grup insanın kaydını verir. 70 yıllık Babil sürgünlüğünden sonra Koreş kendi topraklarına dönebilecekleri buyruğunu verdiğinde halkın hepsi geri dönmemişti. 60 binden az kişi dönmüştü ve bu olayın kayıtlarına Ezra ve Nehemya'da sonra Haggai ve Zekeriya adlı iki peygambersel kitapta görüyoruz. Ama ya diyara dönmeyen halkın en büyük kısmı ne oldu? Günümüzde de buna benzer bir durum bulunmaktadır. İsrail ulusundan söz ediyoruz. Oraya büyük bir olasılıkla 2 milyon kişi dönmüştür. Ama günümüzde dünyanın her tarafına dağılmış olan 16-17 milyon kadar hatta 20 milyona yakın Yahudi vardır. Gel ki bugün İsrail'in nüfusu da yükselmiştir, 2-3 katına çıkmıştır. Öyle ki aslında büyük çoğunluk diyarda değildir. Bu bellidir ve bunu sadece o günkü durumu açıklığa kavuşturmak için bir paralel olarak kullandım. Koreş'in buyruğundan sonra halkın birkaç milyonu diyara dönmedi. Dönmeleri gerekirdi. Tanrı onlara dönmelerini buyurmuştu. Şimdi Tanrı'nın isteğinin dışındaydılar. Peki, diyara dönmeyen bu büyük kalabalık hakkında elimizde herhangi bir kayıt var mıdır? Evet, vardır. Ve bu kayıt da Ester kitabındadır. Ester kitabına yani kaydedilmiştir. Başka deyişle, tarihlerinden sadece bu sayfaya yaşadıklarından küçük bir döneme ve çok büyük kayıtlarındaki küçücük bir kanıta sahibiz. Ve bu yüzden Ester adlı bu kısa kitap çok önemli bir kitaptır. Bu kitapta Tanrı'yı yeni bir şekilde görmekteyiz. Tanrı'nın isteğinde olmadıkları halde Tanrı'nın onlara yol gösterdiğini görüyoruz. Nasıl? Sağlayışıyla. Tanrı'nın sağlayışı nedir? Günümüzdeki bütün büyük doktrinler, öğretiler eski antlaşmanın belirli kitaplarında öğretilmişlerdir. Çıkış kitabında kurtuluş öğretilmektedir. Kurtuluşun bütün ayrıntıları çıkış kitabında verilmektedir. Rut kitabında kurtuluşun sevgi yönünün öğretildiğini görmekteyiz. Eyüp kitabı ise tövbeyi öğretir. Diriliş konusu Yunus kitabında öğretilir. Böylece Hristiyan inancının, Mesih inancının büyük doktrinleri, büyük öğretileri eski antlaşmanın belirli kitaplarında öğretilmektedir. Ester kitabı Tanrı'nın sağlayışını gösterir. Bu insanlar yabancı bir ülkedeydiler. Tanrı'nın isteğinin dışındaydılar. Onun buyruklarına itaat etmemişlerdi. Çünkü Tanrı'nın buyruğu İsrail diyarına dönmeleriydi. Onlar itaat edip dönmeleri gerekliydi ama dönmemişlerdi. Oldukları yerde kalmışlardı. Yani itaatsizlik etmişlerdi. Tanrı'yı unutmuşlardı. Tanrı'dan uzaktılar. Sıkıntı zamanında ona yakarmamışlardı. Sürgüne gönderilmiş oldukları diyara ilk geldiklerinde Rabbin ezgisini yabancı bir diyarda nasıl söyleyelim diyebiliyorlardı. Ezgi söylemiyorlardı. Siyon'u hatırladıklarında oturup ağlamışlardı. Ama şimdi Siyon'u unutmuşlardı. Hatta Siyon şimdi yıkıntılar, harabeler içerisinde bir viraneydi ve oraya dönmeyi istemiyorlardı. Başlangıçta eğer Siyon'u unutursam dilim damağıma yapışsın diye bir antlaşma yapmışlardı ama unutmuşlardı ve bu kitapta dilleri sessizdir. Tanrı'ya hiç de övgüler sunmuyorlar. Ona dua da etmiyorlardı. Gördüğünüz gibi bu durum bu kitabı çok dikkate değer bir kitap haline getirmektedir. Ama ya Tanrı? Tanrı onları unutmamıştır. Eğer onlar Tanrı'yı reddettiyseler Tanrı onlara nasıl yol gösterebilirdi? Tanrı bunu sağlayışıyla yapmaktadır. Ve Ester kitabı da Tanrı'nın sağlayışını öğretmektedir. Peki sağlayış nedir? Bir anlığına teolojiden, Tanrı bilimden söz edersem beni bağışlar mısınız? Bir tanım istiyorsanız işte size teolojik bir tanım. Sağlayış Tanrı'nın hem canlı hem de cansız, görünen ve görünmeyen, iyi ve kötü her şeyi değerli bir amaç için yönetmesinin aracıdır. Bu da sonunda Tanrı'nın isteğinin zafer kazanacağıdır. Peki sağlayış nedir? Bir anlığına teolojiye, Tanrı bilimine gireceğim. Bir tanım istiyorsanız işte size teolojik, Tanrı bilimsel bir tanım. Sağlayış, Tanrı'nın hem canlı hem de cansız, görünen ve görünmeyen, iyi ve kötü her şeyi değerli bir amaç için yönetmesinin aracıdır. Bu da sonunda Tanrı'nın isteğinin zafer kazanacağıdır. Ya da mezmur yazarının söylediği gibi onun egemenliği her yeri kapsar. Efesoslular 1.11'de Paulus bizlere Tanrı'nın her şeyi kendi isteminin onayı uyarınca yaptığını söyler. Kardeşim, bugün evreni yöneten Tanrı'dır. Bazıları evrenin onun altından kayıp kaçtığını düşünseler bile. Emerson adındaki birisi her şey insanlığın eyerinde ve yönetiminde dediğinde hatalıydı. Her şeyin insanlığı yönettiği doğrudur ama onlar eğerde değildirler. Eğerde olan Tanrı'dır. Yani her şey Tanrı'nın egemenliği Tanrı'nın eli altındadır. Tanrı'nın sağlayışını maddesel evren ve özellikle de insanla bağlantılı olarak doğru olarak anlayabilmemizden önce aklımızda tutmamız gereken üç sözcük vardır. İlk sözcük yaratılış sözcüğüdür. Yaratılış sözcüğüyle Tanrı'nın buyurduğu sözüyle bu evreni var ettiğini anlıyoruz. Sizin daha iyi bir açıklamanız var mı? Varsa duymayı isterdim. Doğrusunu isterseniz günümüzde bilim alanında uzman olmayan ama evrimin insanı nasıl yarattığı konusunda uzmanlaşmışlar gibi konuşan bazı üniversite öğretmenleri beni biraz, doğrusunu söylemek gerekirse, rahatsız ediyor. Lütfen bana yeryüzü ve insanın evrim geçirerek oluştuğu bütün o çamurun nereden geldiğini söyleyebilir misiniz? Evet, eğer evrim teorisine inanıyorsanız bana sadece bunu söyleyin. Yeryüzü ve insanın evrim geçirerek oluştuğu bütün o çamurun nereden geldiğini biliyor musunuz? Bunu bana açıklayabilir misiniz? Yeryüzü ne zaman var olmaya başladı? Hiçbir şeyden mi başladı? Bana her zaman var olduğunu söylemeyin çünkü eğer böyle derseniz o zaman da sonsuz evren vardır. Sonsuz bir evren varsa o zaman her şeyi yöneten sonsuz biri olması da gerekir. Bizler bir ikilemin boynuzları üzerindeyiz. Evren için sadece iki açıklama vardır. Biri varsayımdır. Varsayım hiçbir zaman gerçek temeline oturmaz. Bir şeyi varsaymaktır. Evrim bu başlığın altındadır. Yani evrim bir varsayımdır. Ve evrimden önce de başka teoriler vardı. Bunların her biri yok olmuşlardır ya da yok olacaklardır. Bunlar dediğim gibi sadece varsayımlardır. İkinci açıklama vahiydir. Sizler ve benim kesinlikle Mesih imanları olarak bu evrenin nasıl başladığını anlamamızın tek yolu imanladır. Tanrı'nın bu evreni var ettiğini anlıyoruz. Ve sizler ve benim bunu bilmemizin tek yolu vahiy aracılığıyladır. İman haberi duymakla, haberi duymak da Mesih'in sözü aracılığıyla olur diyor Elçi Pavlos Romalılar 10. bölüm 14-15. ayetlerde. Ya yaratılışa inanırsınız ya da spekülasyona. Evren için üçüncü bir açıklama yoktur. Bu yaratılıştır. Sonra ikinci sözcük korunmadır. Ve bu harika bir sözcüktür. Evren Tanrı'nın koruması sayesinde bir arada tutulmaktadır. İbraniler 1:3 bizlere Mesih'in gücünü belgeleyen sözüyle var olan her şeyi uyumda tutmakta olduğunu söyler. Kolosalılar 1:17 her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir der. Evreni bir arada tutan yapışkan nedir? Onu bugün insanın aya gönderilmesini mümkün kılacak ve ayın tam olarak nerede olacağının hesap edilebileceği şekilde bir saat gibi işleten nedir? Bilim adamları Merih'e küçük bir alet yollarlar ve Merih'in tam olarak nerede olacağını bilebilirler. Siz insanın böyle şeyler yapabilmesini hayret verici buluyorsunuz ama ben bugün bir saat gibi işleyen bir evrenimiz olmasını hayret verici buluyorum. Yani tüm evren, gezegenlerimiz, yıldızlar yerli yerinde dakik olarak dönüyor. Onu kim yönetiyor? Rab-i İsa Mesih evreni yönetir. Her şeyi sözünün gücüyle tutup korur. Üçüncü sözcük de sağlayıştır. Ester kitabında ilgileneceğimiz sözcük budur, sağlayış. Sağlayış, Tanrı'nın evreni yönetme yoludur. Sağlayışıyla onu yarına götürmektedir. Onu geleceğe götürmektedir. Tanrı sağlayacaktır. İbrahim'in Moria Dağı'nın tepesinde kendisi ve oğlu Tanrı'ya kurban sunmak için gittiğinde söylediği sözleri hatırlayın. İhtiyaçları olan her şey vardı kurban hariç. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıt verdi. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacaktır dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. 1900 yıl sonra Tanrı Yeruşalim'e giden aynı dağ silsilesinde bir kuzu sağladı. Golgota'da Rab-i İsa Mesih çarmıha gerildi. Tanrı'nın sağladığı kuzu oydu. O dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusuydu. Tanrı sağlar. Sağlayış, Tanrı'nın elinin insanların olaylarının eldiveninde olduğu anlamına gelir. Tanrı direksiyonda olmadığında arka koltukta oturup nasıl gidilmesi gerektiğini söyler. Sırada oturup oyuncularına işaret eden antrenördür. Sağlayış devlet gemisinin görünmeyen dümenidir. Gece nöbetinde uçağı götüren pilot Tanrı'dır. Birisinin söylemiş olduğu gibi Tanrı büyük kapıları küçük menteşelerin üzerinde açıp kapatır. Firavun'un kızı yüzmeye gittiğinde Tanrı küçük bir bebeğin ağlayışıyla bir kadının yüreğini birleştirmişti. Rab küçük Musa'yı cimdiklemiş ve o da bağırmıştı diyebilirim. Bu işin espri yanı. Musa'nın ağlayışı prensesin yüreğine erişmiş ve Tanrı bunu bir ulusun kaderini değiştirmekte kullanmıştı. Bu Tanrı'nın eliydi. Ester kitabı bizlere Tanrı'nın sağlayışı hakkındaki en güzel örnekleri sunar. Tanrı'nın isminden hiç söz edilmediği halde Tanrı'nın sağlayışını bu harikulade kısa kitabın her sayfasında görüyoruz.